Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza'yan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar, büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki, şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz? Dediler ki, eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15'te 1400, Hicri Kameriki Cemalüsani 1443 ve Miladi Takvimle 5 Ocak 2022 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, mutfak kültürü, 2021 yılında İran'ın bölgesel diplomasisine bakış ve Nehcül Belaga Hikmetleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Ali Ekber velayeti General Süleyman'ın İslam'ın diriliş bayrağını yükselttiğini söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü General Süleymani suikastinin bir savaş suçu olduğunu söyledi. İslam Cihat Hareketi Şehit Süleymani, Amerika ve Siyonist rejimin siyasetlerinin önündeki en büyük engel dedi. Ulyanov, Amerika yaptırımlarının müzakerelerin önündeki en büyük engel olduğunu söyledi. Suriye'nin Deir ez-Zor kentindeki Amerikan askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi. Kuzey Kore balistik füze fırlattı. NATO Dışişleri Bakanları 7 Ocak'ta Ukrayna krizini görüşmek üzere toplanıyor. Şimdi haberler.
Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıldönümü merasimlerinin ikinci gecesi dün gece İslam İnkılabı rehberinin huzurunda rahmetli İmam Muhammed'in Hüseyiniyesi'nde düzenlendi. İslam İnkılabı rehberinin enformasyon bürosundan yapılan açıklamada merasimin koronavirüs sebebiyle halkın katılımı olmaksızın ve sağlık protokollerine uygun bir şekilde sadece bir meddah ve konuşmacının katılımıyla düzenlendiği belirtildi. Söz konusu merasimde Hucetül İslam Refi konuşmasında Batı'nın kadına bir meta gibi bakışının aksine İslam dini kadının başta talim ve terbiye olmak üzere muhtelif alanlardaki olumlu ve yapıcı konumuna işaretle tarihinde Hazreti Fatıma ve Müslüman kadınların sosyal ve diğer alanlarda faaliyetlerine tanıklık ettiğine vurgu yaptı. Söz konusu merasimde ayrıca Ehl-i Beyt meddahlarından Meysem Muti'de Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın metine ağıtlar yaktı. Hicri Kameri 3 Cemadüsani 1443 Perşembe günü Yüce İslam Peygamberinin sevgili kızı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıldönümüdür.
Dünya İslam Uyanış Kurultayı Genel Sekreteri General Kasım Süleymani, İslam'ın diriliş bayrağını yükselten ve Müslümanları İslami değerler konusunda bilinçlendiren en önemli komutandı dedi. Ali Ekber Velayeti dün Uluslararası Şehit Süleymani Mektebi Konferansı'nda General Kasım Süleymani'nin yüksek konumuna atıfta bulunarak şöyle dedi. Bu yüksek rütbeli şehit görevini en iyi şekilde yerine getirdi ki bu İslam tarihinde benzersizdir ve bu yol devam etmelidir. İslam İnkılabı rehberinin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Batılıların ve farklı inançlara sahip diğer grup ve ülkelerin birbirleriyle birlik gölgesinde ilerleyebildiğini belirterek şöyle dedi. İslam dünyası da birlik içinde olmalı ve birlik oluşturmak için ortaklıklar teşvik edilmelidir. Dünya İslam Uyanış Kurultayı Genel Sekreteri ayrıca şöyle dedi. Bu çağda İslam İnkılabı'nın değerli rehberi ve İslam İnkılabı'nın başında İmam Khomeini çağrısını duyan Müslümanlar, İslam düşüncesine ve çalışmalarına daha fazla ilgi gösterdiler. Saldırganları ülkelerinden uzaklaştırabilecekleri bir noktaya ulaştılar. Örnekler arasında Amerikalıların Afganistan'dan sürülmesi, Amerikan atıklarının Irak'tan yakın zamanda sınır dışı edilmesi ve diğer müttefiklerin Suriye'den kovulması sayılabilir.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Amerika tarafından öldürülmesine açık bir savaş suçu örneği olarak nitelendirdi. Fars Haber Ajansı'na göre Van Kuenwin, Salı günü düzenlediği basın toplantısında General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin Amerika'nın Birleşmiş Milletler tüzüğü yarınca uluslararası ilişkileri yöneten normları keyfi olarak nasıl baltaladığını gösteren başka bir örnek olduğunu belirtti. Wang Wenbin, General Süleymani suikastinin Amerika tarafından güç kullanımı yoluyla işlenen savaş suçlarından biri olduğunu belirterek, Washington bağımsız bir devletin askeri komutanına uluslararası hukuku ihlal eden terörist eylemler yoluyla kasıtlı olarak suikast, ayrıca dünya çapında yüz binlerce masum sivili öldürmeye kadar izin veriyor dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerika'nın tüm bu yasa dışı ve vahşi eylemleri sözde hukuka dayalı uluslararası düzenin egemenliği perde arkasına dünyanın dört bir yanındaki insanların gözünden gizlediğini söyledi.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleyman'ın başarılarına atıfta bulunarak Kasım Süleyman'ın ümmetin şehidi olduğunu vurguladı. Şeyh Naim Kasım dün akşam General Kasım Süleyman'ın şehadetinin 2. yıl dönümü vesilesiyle Beyrut'taki İran Büyükelçiliği'nde düzenlenen anma merasiminde yaptığı konuşmada bu şehadet sadece direnişi azaltmakta kalmadı, aksine direnişin ruhunu gücünü arttırdı dedi. Şeyh Naim Kasım, Şehit Süleyman'ı vatanının ötesine geçirerek ümmetin şehidi olmak için bir dönüm noktasıdır dedi. Hizbullah'ın genel sekreter yardımcısı, şer eksenine karşı işbirliği yapmanın direniş gruplarının ve toprak sahiplerinin en tabi hakkı olduğunu vurgulayarak, kendileri küresel baskının ve toplu katliamının bir simgesiyken bize terörist demeyi kabul eden aynı insanlar dedi. Şeyh Naim Kasım, direnişin son derece normal bir mesele olduğunu, aksine direnmemenin ve kabullenmenin normal olmadığını söyledi. Şeyh Naim Kasım, burası bizim vatanımız ve işgalcilere asla teslim olmayacağız. Savunma meşrudur. Savunmak ve işgal edilmemek bizim hakkımızdır dedi.
Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri, Şehit General Süleymani'nin Amerika ve Siyonist rejim politikalarının önündeki en büyük engel olduğunu söyledi. El Alem kanalına göre Ziyad el-Nihale dün yaptığı açıklamada Tel Aviv'i vuracak füzelerin General Kasım Süleymani gözetiminde kendilerine ilk kez ulaştırıldığını söyledi. El-Nihale, Şehit Kasım Süleymani'nin adının kendisine suikast düzenleyen tüm isimlerden çok daha yüksek olduğunu, bu kişilerin başında eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın geldiğini belirtti. İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri, General Kasım Süleymani'nin Filistinli mücahitlerin ön saflarında yer aldığını belirterek, onun Filistin davasının en önemli savunucusu olduğunu söyledi. El-Nihale sözlerine şöyle devam etti. Süleymani bizi savaşmadan asla kazanamayacağımızı vurguladı. İşte bu bilinçle biz de düşmana dünyadaki tüm silahlara sahip olsanız da bizi yenemeyeceksiniz ve asla teslim alamayacaksınız diyoruz. Bu arada İslami Cihat Hareketi Siyasi Bürosu'nun düzey üyelerinden Yusuf el-Hüseyin'i de geçtiğimiz günlerde General Süleyman'ın şehadetinin ikinci yıldönümü vesilesiyle bir konuşma yaptı. Hüseyin'i, General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis suikastlerinin yakında parlak zaferlere yol açacağını, gelecek nesillerin yolunu açacağını ve uzlaşma komplolarını engelleyeceğini söyledi.
İslam mezheplerinin yakınlaştırma kurumu Genel Sekreteri Hüccetül İslam Hamid Şehriyari, İran İslam Cumhuriyeti her zaman komşuları, bölge ve İslam ülkeleriyle ilişkileri geliştirmede kararlıdır ve azimlidir dedi. Şehriyari dün Pakistan'ın Karaçi kentinde Cemaati İslami Hizbirlileri Muhammed Hüseyin Mehendi ile görüşmesinde İran ve Pakistan arasında başta ticari ve iktisadi olmak üzere çok değişik alanlarda yakın ilişkiler ve işbirliğinin gelişmesi gereğine vurgu yaparak bu durumun söz konusu milletlerin refahının artmasına vesile olacağını söyledi. Şehriyari, bölge ve İslam ülkeleri arasında işbirliğini engellemeye çalışan Amerika'nın bölge ülkeleri arasında sorunların çözümüne de karşı çıktığını belirterek, İran, Müslüman ve komşu ülkeler arasında sorunların çözümünde her türlü yardım ve rolü üstlenmeye hazırdır dedi. Hamid Şehriyari, Pakistan Filistin'i Destekleme Vakfı'nın Filistin halkının davasına, Kudüs'ün kurtarılmasına ve Pakistan toplumunun Filistin'e desteğini ise övdü. Pakistan Cemaati İslami Hizbi lideri de devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı şehit eden Amerikan rejiminin terör operasyonunu şiddetle kınadı ve General Kasım Süleymani bir savaşçıydı, mücadeleciydi ve İslam ümmetinin haklarının savunucusuydu dedi.
Viyana müzakerelerin 8. turu müzakerelere katılan heyetler arasında ikili ve çok taraflı görüşmelerle dün de devam etti. Taraflarda yapılan görüşmelerin ardından İran üst düzey müzakerecisi Ali Bağkari ile Avrupa Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrico Mora, ayrıca Çin ve Rusya üst düzey müzakerecileri arasında ayrı ayrı görüşmeler yapıldı. 3 Avrupa ülkesinin üst düzey müzakerecileri de ortak bir toplantıda İran müzakere heyeti başkanıyla bir araya geldi. Görüşmelerin bugün çeşitli düzeylerde ve formatlarda devam etmesi planlanıyor. Viyana'da İran'a yönelik baskıcı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına odaklanan 8. tur müzakereler, geçtiğimiz pazartesi günü İran İslam Cumhuriyeti baş müzakerecisi Ali Bağkari ve Enrico Mora'nın başkanlık ettiği ortak komisyon toplantısıyla başladı. Bağkari, kendi daha önce yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili iki taraf arasında yazışmalar yapıldığını ve 8. tur görüşmelerde iyi ilerlemeler kaydedildiğini belirtmişti. 2015 anlaşmasını ihlal eden Amerika, nükleer anlaşma üyelerinin resmi müzakerelerine katılmıyor, ancak Amerika'nın İran özel temsilcisi Robert Mullis başkanlığındaki bir Amerikan heyeti Viyana'da diğer üyelerle temas halinde.
Rusya'nın uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi bir röportajda Amerikan yaptırımlarının nükleer müzakerenin önündeki en büyük engel olmaya devam ettiğini söyledi. Mihail Ulyanov, El Arabiye ile yaptığı röportajda mevcut görüşmelerin Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarını kaldırmasına odaklanması gerektiğini, çünkü bunun hala müzakerelerin önündeki en büyük ve en karmaşık engel olduğunu söyledi. Ulyanov, Amerikalı tarafların, affedersiniz Avrupalı tarafların İran'ın görüşmelerdeki ciddiyetine şüpheyle yaklaştıklarını ve bunu Batı'nın İran'a karşı kötümserliği olarak nitelendirerek görüşmelerin kolay olmadığını ancak ilerleme kaydedildiğini vurguladı. Tahran ve Washington arasında gayri resmi arabuluculuk yapan Ulyanov, dün sabah İran ve ardından Amerikan heyetleriyle ayrı ayrı görüştü. Yeni yıl tatilleri sebebiyle birkaç gün aradan sonra nükleer müzakerelerin katılımcıları İran ile 2015 nükleer anlaşmasını canlandırma müzakerelerini tamamlamak için pazartesi günü Viyana'da toplandı. Viyana'daki 7. nükleer müzakere turu başlamadan önce İranlı yetkililer bu tür müzakerelerde zamanı öldürmek istemediklerini ve Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımları kaldırması halinde Tahran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getireceğini defalarca belirtmişti. Ancak görüşmelerin ortasında bile Washington'un Tahran'a yeni yaptırımlar getirmesi İranlı yetkililerin tepkilerine neden oldu.
İran'ın petrol bakanı 24. OPEC Plus petrol bakanları toplantısında yaptığı açıklamada OPEC Plus ülkeleri piyasanın ve tüketicilerin ihtiyaç duyduğu her an hızlı ve güvenilir petrol tedariki için sorumluluk almaya hazır dedi. Cevat Avcı petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC ve müttefiklerinin OPEC Plus koalisyonu 24. Petrol ve Enerji Bakanları toplantısının dün sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada Şubat 2022 için günlük 400 bin varil petrol üretiminin artırılması kararının alındığını belirterek şöyle dedi. Teknik komitenin raporuna ve yapılan değerlendirmelere göre dünya ekonomisi perspektifinden uzmanlar 2022 OPEC Plus ülkelerinde küresel petrol arz ve talebinin durumundaki belirleyici değişkenler günlük üretimin 400 bin varil artırması kararı üzerinde anlaştılar.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA'nın düzenledi ve yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas ödülü için açıklanan nihai 3 kişilik listede İranlı Mehdi Taremi de yer aldı. Listede Arjantin, İran ve Çekya'dan 3 futbolcu yer alıyor.
Türkiye Sağlık Bakanlığı koronavirüs için son gelişmeleri ve Türkiye günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 382.888 COVID-19 testi yapıldı. 54.724 kişinin testi pozitif çıktı. 137 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayılarının 50 bini aşmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Omikron varyantının etkisiyle büyük şehirlerdeki vaka oranlarının yüksek olduğuna vurgu yapan Koca, omikron varyantı İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır çağrısında bulundu.
Amerika'da yaşayan Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı ve terör örgütü ilan edilen FETÖ'ye yönelik operasyonlar Türkiye'de bütün hızıyla devam ediyor. FETÖ operasyonunda Ankara merkezli 40 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Düzenlenen operasyonda 55 şüpheli yakalandı. Bu arada İstanbul'da da FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.
Terör rejimi İsrail'in 141 gündür açlık grevinde olan Filistinli bir tutukluyu serbest bırakmamasının ardından Filistinli gruplar esirlere dayanışma amacıyla Cuma günü öfke günü olarak belirlenmesini talep ettiler. Şahap Haber Ajansı'na göre açlık grevinin 140. gününe giren Hişam Ebu Hevaş'ın serbest bırakılmaması ardından Filistin direniş grupları bir basın toplantısı düzenleyerek onunla ve diğer Filistinli esirlerle dayanışma içinde olduklarını belirtti.
Haber kaynakları dün Suriye'nin doğusundaki Deir ez-Zor eyaletindeki bir Amerikan askeri üssüne roket isabet ettiğini bildirdiler. Irak sınırına yakın olan Deir ez-Zor eyaletinde Amerikan işgali altındaki üssün roketlerle hedef alındığı, çok şiddetli patlamanın meydana geldiği, roket sarsıntısının can kaybının olmadığı bildirildi.
Yemen kaynakları salı gecesi Yemen'in Şevve eyaletinde işgalci Suudi koalisyonun savaş uçakları tarafından düzenlenen bir saldırıda en az 5 Yemenli sivilin öldürüldüğünü bildirdi. El Mesire kanalı Suudi koalisyon savaş uçaklarının Yemen'in Şevve eyaletinde bir yolcu otobüsünü hedef aldığını bildirdi. Söz konusu kanala göre saldırıda en az 5 Yemenli sivil öldü, birkaç kişi de yaralandı.
Japonya çarşamba sabahı Kuzey Kore'nin balistik füze ateşlediğini duyurdu. Japon Sahil Güvenliği Kuzey Kore'nin Japonya denizine balistik füze fırlattığını duyurdu. Güney Kore ordusu da haberi doğruladı ve Kuzey Kore'nin doğuya doğru tanımlanamayan bir füze ateşlediğini bildirdi.
Ve son haberimiz NATO'dan yapılan yazılı açıklamada NATO Dışişleri Bakanları düzeyinde olağanüstü sanal bir toplantı yapacağı duyuruldu. Toplantı konusunun Rusya'nın Ukrayna ve çevresine askeri yığınak yapması ve daha geniş Avrupa güvenlik sorunları olduğu ifade edildi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi, değerli dinleyicilerimiz. Haber bültenimizi dinlediniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesinin kurulması etrafında. Kapsamlı bölgesel ekonomik işbirliği anlaşmasının hayata geçmesiyle Asya ve Okyanusya ülkelerinin katılımıyla uluslararası ekonomik alanda büyük bir atılım sayılan dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesi kurulmaktadır. ASEAN üyesi 10 ülke ve Çin, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya'dan oluşan kapsamlı bölgesel ekonomik işbirliği grubu adı altında dünyanın en büyük ticaret bölgesini oluşturma oturumu 15 Kasım 2020'de Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenmişti. Bu bölge coğrafi açıdan bakıldığında Çin'in çevre bölgelerini kapsıyor. Bu bölge birkaç açıdan önem taşıyor. Birinci önemli mesele, batılı ülkelerin müdahalesi olmadan oluşturulan en büyük küresel ticaret anlaşmasıdır. Yani 21. yüzyılın Asya ülkelerine ait olduğu tahminleri gerçekleşiyor. Asya ülkeleri ve Pasifik ülkeleri dünya ekonomik nabzını eline alıyor. Çin, Japonya, hatta Avustralya dahil olmak üzere dünya ekonomisinin önemli ülkelerinin Doğu Asya'daki dünya serbest ticaret bölgesi eksene etrafında toplanması aslında dünya ekonomisinin yönlendirilmeye çalışıldığını gösteriyor. Bu bağlamda Çin hükümetinin bu konuda önemli planları olduğu, örneğin bir kuşak bir yol projesini hayata geçirmek istediğini unutmamak gerekir. Uluslararası ekonomi uzmanı ve eski Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick şöyle diyor. 21. yüzyılda Asya ülkeleri dünya ekonomisinin gelişmesinde önemli ve belirleyici rol oynayacak. Bu arada Japonya ve Çin gibi ülkeler dünya ekonomisinin büyüme ve refahının dinamoları olacaklardır. Dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesini oluşturmanın ikinci önemi, Asya ülkelerinin Amerikan ve Batı çevrelerinin güvenlik ve askeri algılarına rağmen hala ekonomik eksenlere odaklanmaları, bölgeyi güvenlik açısından güvence altına almak, durumu militarize etmek için çok az istek duymalarıdır. Son yıllarda Amerika, Çin'i kontrol altına almak için güvenlik ve askeri ittifaklar kurmak için kapsamlı çabalar sarf etti. Ancak Çin çevresinde dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesinin oluşturulması, bölgedeki ülkelerin sadece ekonomik bağlarını genişletmek istemediklerini, bu işbirliğini bölgeyi güvence altına almak için tercih ettiklerini gösteriyor.
Dolayısıyla Doğu Asya'da bir serbest ticaret bölgesi kurmanın üçüncü önemi, Avustralya ve Yeni Zelanda'da dahil olmak üzere Washington ile Quad 1 ve Quad 2 çerçevesinde bir anlaşma imzalayan Amerikan müttefiklerinin bile sadece ekonomik işbirliğini Doğu ve Okyanusya bölgesinde bölgesel ve küresel konumlarını korumanın yolu bildiklerini göstermesidir. Zaten 21. yüzyılda Amerika'nın fikirlerine ve nüfuz alanlarını güvenceye alma çabalarına rağmen dünya hala ekonomik noktalara ve işbirliğine dayalı olarak çalışıyor ve bu Çin'in gelecekte Amerikan baskısına karşı konumunu güçlendirebilir. Küresel ekonomik konularda uzman olan Mona Mevşedi Recebi bu konuda şuna inanıyor. Dünya Bankası raporlarına göre Çin ve Japonya gibi Asya ülkelerinin küresel ekonominin gelişmesinde oynayacağı çok önemli roller vardır. Bu da Asya'nın tüm sorunlarıyla birlikte küresel ekonomik büyüme üzerinde büyük bir etkisi olabileceği anlamına geliyor. Özellikle çoğu Asya ülkesi ihracata yönelik olduğundan ve kalkınma güvenliğine ihtiyaç duyduğundan bu meselenin önemi daha da artmaktadır. Ancak dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesini oluşturmak için Doğu Asya-Pasifik Anlaşması'nın uygulanmasının en önemli sonucu Asya'nın dünya ticaretindeki ağırlığını artırmak olacaktır. Bu durumda gelecekte batılı ülkelerin de bundan eklenmesi olasılığı bulunmaktadır. Bu tahmin çok da uzak bir ihtimal değildir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz, 5 nükleer gücün nükleer yarış ve savaşan sakınma vurgusu etrafında. Beş nükleer güç liderleri ortak bir bildiri yayınlayarak nükleer savaştan ve silahlanma yarışmasından sakınmaya vurgu yaptılar. Çin, Fransa, Rusya, Britanya ve Amerika artı Kuzey İrlanda yayınladıkları ortak bildiride nükleer silahlara sahip ülkeler arasındaki savaşın önlenmesi ve stratejik tehlikelerin azaltılmasının kendilerinin en önemli sorumluluğu olarak adlandırıp şu vurguda bulundular. Nükleer savaşın kazanının olmayacağını ve böyle bir savaşa dahil olmamamız gerektiğini belirtiyoruz. Açıklamada nükleer silahları kullanımının geniş kapsamlı sonuçları olduğundan nükleer silahların savunma, saldırganlığa karşı caydırıcılık gücü oluşturma ve savaşın önlenmesi amaçlarına hizmet etmesi gerektiğini bir kez daha teyit ediyoruz. Ayrıca bu tür silahların yayılmasının önlenmesi gerektiğine de kuvvetle inanıyoruz. Öte yandan NPT kapsamındaki yükümlülüklerimize de bağlıyız ifadelerine yer verildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 5 ülkenin dünyada silahlanma yarışı ve nükleer savaşın önlenmesine ilişkin ortak açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin ikili ve çok taraflı anlaşmaları ve paktları övdü. Bu yarışmanın ortadan kaldırmanın tek yolunun bu tür adımların olduğunu yineledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tüm nükleer tehlikelerin ortadan kaldırılmasının nükleer silahsızlanma olduğunu belirtti. Dünyanın 5 nükleer gücünün liderlerinin nükleer savaştan ve nükleer silahlanma yarışından kaçınma gereğine ilişkin açıklamaları bu yönde olumlu bir adım olmakla birlikte dış gerçeklerle çelişiği de açık ve net bir gerçektir. İnsan toplulukları ve çevre üzerinde geri dönüşü olmayan etkileri olan bu tür yıkıcı silahları azaltmayı ve nihayetinde ortadan kaldırmayı amaçlayan nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına rağmen nükleer güçler bu anlaşmaya kayıtsız kalıyor ve bu silahları geliştirmenin tehlikelerini görmezden geliyorlar.
Aynı zamanda bu güçler arasında artan gerilimler aralarındaki olası çatışmalarda nükleer silah kullanma olasılığını da artırmaktadır. Nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması NPT'nin uygulamasından bu yana nükleer silahsızlanma konusu ve bu ölümcül silahların ortadan kaldırılmasına yönelik çabalar Birleşmiş Milletler'in gündeminde yer almaktadır. Aslında nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması NPT'yi uygulamanın zorluklarından biri, nükleer silaha sahip devletlerin NPT'nin temel içeriği ve ruhuna uymamasıdır. Dünya 76 yıldan fazla bir süredir bir nükleer savaş kabusu ile yaşıyor. Büyük nükleer güçler hala nükleer silahlarını modernize etmeye çalışıyorlar. Nükleer devlet olarak tanınan 5 ülke, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Fransa ve Birleşik Krallık yanı sıra son yıllarda nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına katılan ülkeler bile nükleer silah yapıyor, silahlarını konuşlandırıyor ve geliştiriyor. Bu arada eski Amerikan Başkanı Donald Trump yönetimindeki Amerikan diyen nükleer güçleri solladı ve yeni nükleer doktrin çerçevesinde nükleer gücünü modernize etmek ve donatmak için kapsamlı bir maliyeti çabalara girişti. Mevcut Amerikan Başkanı Joe Biden da bu nükleer siyaseti devraldı ve sürdürdü. Askeri uzman Vladimir Kozin şöyle diyor: Amerika, üç bileşenden oluşan temelde yeni ve etkili bir stratejik üçleme yaratmaya hazırlanıyor. Kıtalar arası balistik füzeler, nükleer denizaltılardan ateşlenen nükleer balistik füzeler ve stratejik bombardıman uçakları üçgenini geliştirmeye çalışıyor. Amerika'nın stratejik bir müttefiki olan Britanya'da kapsamlı bir dış ve savunma politikası incelemesi kapsamında nükleer cephanelerini %40'dan fazla artırmayı planlıyor. Bu da dünyada nükleer silahlanma yarışmasının Amerika'nın tetiklemesi ile şiddetleneceğini gösteriyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 15 Tey 1400 Hicri Kameri, 2 Cemadüsani 1443 ve Miladi 5 Ocak 2022 Çarşamba. ...27 yıl önce bugün Hicri Şems'i 15 Tey 1373'te İran Ordusu Hava Kuvvetleri eski komutanı General Mansur Settari bir hava kazasında şehit düştü. Hicri Şems'i 1327'de Tahran yakınlarında dünyaya gelen General Mansur Settari liseyi bitirdikten sonra orduya bağlı subaylık fakültesine girdi. General Mansur Settari hava savunma eğitimini bitirdikten sonra üniversitedeki eğitimine başladı. Ancak Devrik Saddam rejimi ordusunun İran'a Hicri Şems'i 1359'da saldırı düzenlemesi ardından General Settari ülkesini savunmak için görevini yaptığı bölgeye döndü. Savaş sırasında İran'ın hava sahasını düşman askeri uçaklarından işgaline karşı korumak için büyük bir liyakat ve cesaret gösterdi ve Irak-İran savaşı sırasında İslam Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri'nden İran'ın radar ve savunma sistemlerini donatmak için birçok plan ve girişimde bulundu. Bu nedenle Hicri Şems'i 1365 yılında İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. General Mansur Settari Hava Kuvvetleri'ndeki birkaç komutanla birlikte görev yerinden geri döndüğü sırada bindikleri uçakta meydana gelen teknik sorundan dolayı uçağın düşmesi sonucunda şehit düştü. ...82 yıl önce bugün Hicri Şems'i 15 Tey 1318'de Ayetullah Mir Seyyid Muhammed Müderris Necef Abadi 62 yaşında vefat etti. Hicri Şems'i 1256'da Necef Abad'da dünyaya gelen Necef Abadi ilk eğitimini doğduğu kente bitirdi, ardından eğitimini sürdürmek için Necef-i Eşref'e gitti ve daha sonra bilimde zirvelere ulaşmak için İsfahan'a gitti. Ve ömrünün sonuna dek ders vermeye başladı. İsfahan'ın büyük çağdaş bilginlerinden oluşan bir grup onun öğrencileriydi. Ayrıca iki ciddi kifayetul usul onun eserlerinden sayılır. ...43 yıl önce bugün Hicri Şems'i 15 Tey 1357'de İran öğrenciler Amerika'nın eski başkanı Jimmy Carter'ın İran'a gelmesi ve onu Muhammed Reza Şah'a desteklemesini protesto etmek amacıyla ders sınıflarına katılmadılar ve üniversiteler tatil edildi. Carter sözde insan hakları savunucusu olup diktatör rejimlere silah satışına muhalif olduğunu iddia ediyordu. Ancak Amerika hükümeti despot şah rejimiyle yüklü askeri anlaşmalar yaptı ve İran'da insan haklarının yoğun bir şekilde ihlal edilmesine göz ardı etti. Öyle ki Amerika başkanı İran ziyareti sırasında İran'a nefret edilen halkın gözdesi diktatörü Muhammed Reza Pehlevi'yi istikrar adası olarak nitelendirdi. Ancak kısa süre sonra İran halkının bağımsızlık yönündeki kıyamı başladı ve Carter'in ziyaretinden yaklaşık 13 ay sonra diktatör şah rejimi düştü ve İslam Cumhuriyeti de nizame kuruldu. ...1419 yıl önce bugün miladi 5 Ocak 603 yılında 24 yıllık İran-Roma savaşları başladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Ücretlere enflasyon zammı hayal kırıklığı yarattı. Emekli 2500 TL'ye mahkum.
Karar.
Enflasyon netice.
Milli Gazete.
Kulislere bomba gibi düştü. Seçim ertelenecek mi?
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Özhan Öğmen 3 Ocak tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde AK Parti Siyasi Parti mi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı ikinci kumpas hareketini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üzerinden geçen hafta içerisinde başlattı. Erdoğan Ekrem İmamoğlu'na yönelik ilk kumpasını 31 Mart 2019 belediye seçimlerinden sonra Yüksek Seçim Kurulu üzerinden gerçekleştirmişti. Ekrem İmamoğlu seçimleri kazandığı halde YSK hukuka aykırı bir biçimde seçimleri iptal etmişti diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan seçimleri Ekrem İmamoğlu açık ara farkla kazanınca AKP hükümeti başka kumpasların peşine düştü. Bu çerçevede AKP, İstanbul Belediyesi'nde işe alınanların içinde terör örgütleriyle ilişkili olan kişilerin bulunduğu iddiasını ortaya attı ve İçişleri Bakanlığı bu konuda bir soruşturma başlattı. AKP'nin Ekrem İmamoğlu'nu görevden almak için mi yoksa onu yıpratmak için mi bu kumpası devreye soktu belirsizliğini korurken CHP sözcüsü Faik Öztrak, Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınması durumunda gök kubbeyi AKP'nin başına yıkacaklarını açıkladı. CHP'li başka siyasetçiler de bunun bedelinin AKP için çok ağır olacağını, milletin özgür iradesinin gasp edilemeyeceğini ifade ettiler. AKP yasama, yürütme, yargı arasındaki güçler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, hukuk devleti, demokrasi, laiklik, düşünce, ifade, basın, yayın ve örgütlenme özgürlüğü, toplu gösteri yapma özgürlüğü konusundaki tüm anayasa maddelerini ihlal etmiştir. Siyasi partiler yasa gereği anayasaya uymakla yükümlü olduklarına göre, anayasaya uymayan sözde siyasi partilerin siyasi parti statüsüne sahip olamayacakları açıktır. Anayasa Mahkemesi'nin AKP için kapatma cezası vermemiş olmasının ne kadar yanlış olduğunu tarih kanıtlamıştır. Nitekim dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde AKP gibi bir siyasi partinin varlığını sürdürmesi olanaklı değildir. Çünkü demokrasiyi ortadan kaldırma hakkını içermez. Şu anda geçerli olan başkanlık sisteminin ortadan kaldırılıp parlamenter sisteme geri dönülmesi sorunun çözülmesine yetmez. AKP'nin antidemokratik uygulamaları referandumla başkanlık sistemine geçilmesiyle başlamamıştır. Sorun tek başına sistem değildir. Temel sorun AKP'nin ve onun lideri Erdoğan'ın kendisidir. Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda parlamenter sisteme dönüldükten sonra yapılacak ilk seçimde AKP'nin bugün olduğu gibi birinci parti konumunu koruması durumunda AKP iktidarı devam edecektir. Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini birinci partinin genel başkanına verecektir. Erdoğan da MHP ile koalisyon hükümeti kuracaktır. Muhalefetin bu konuda bir stratejisi var mı?
İbrahim Kahveci 3 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde faiz sebep, zam yağmuru sonuç başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Faiz sebep enflasyon sonuç teorisine göre faizler düşecek ve böylece enflasyonda düşen faizlerle gerileyecekti. Oysa faizleri suni şekilde düşürmeye başladığımız Eylül ayından bu yana düşen bir şey olmadı diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Faizlerin suni düşülmesi sonucu dolar-TL kuru 8,30 seviyesinden 13,30 seviyesine yükseldi. Bu kur yükselişi maliyetleri ve maliyetlere bağlı fiyat artışlarını da beraberinde getirdi. Böylece %19,6 olan genel enflasyon Aralık sonunda %30 seviyelerine çıktı. Zaten İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı İstanbul Geçinme Endeksi enflasyon Eylül ayında %19,8 seviyesinden Aralık sonunda %34,2'ye yükselerek zam yağmurlarının hızla arttığını ortaya koydu. Suni faiz indirimi önce kurları patlattı, ardından zamları sürükledi. Artan enflasyon ve belirsizlik riski de kredilere yansıyarak kredi faizlerinin artmasına yol açtı. Böylece ortaya koyulmuş olan teori adeta ne öngörülürse tam tersi tüm olumsuz sonuçları doğurmuş oldu. Düşük faiz temeline dayalı yeni ekonomi modeli YEM temel olarak düşük faiz ile ifade ediliyordu. Üretim, yatırım, ihracat ve istihdam olarak ifade edilen modele göre faizler düşecek ve yatırımlar artacaktır. Oysa bugün ticari kredi faizlerinde de faiz indirim sürecinde artışlar yaşanıyor. Kısaca Merkez Bankası faiz indiriyor ama üretim, yatırım için kullanılan kredi faizleri ise artmaya devam ediyor. Geriye bir tek ihracat için rekabetçi kur dedikleri yüksek kur kalıyor. Onun da kontrolü kaybedildiği için TL mevduatları bile dolara endekslenerek önlem alınmaya çalışılıyor. Faiz sebep, enflasyon sonuç teorisi aslında tüm sonuçlar itibariyle çökmüş ve tam tersi sonuçlar ortaya çıkarmış oldu. Merkez Bankası'nın uygulamaya aldığı düşük faiz politikası piyasada faizleri yükselttiği gibi asıl sorun olarak kurları yükseltmiştir. Faiz ve kur yükselişi de beraberinde hızla artan fiyatlar ve yüksek enflasyona yol açmıştır. Ama asıl büyük tehlike henüz verilere yansımadı. Kur artış ve azalışının hızı piyasada fiyatlandırma zeminini bozmuş ve ticari olumsuz etkilemeye başlamıştır. Ticaretin sekteye uğradığı yerde üretim ve devamında da yatırımın sekteye uğrayacağı kesindir. Artık bize sadece bu sonucun verilere yansımasını beklemek kalıyor. Belirsizlik ve hızlı oynaklık bugün ekonomide vadeli işlemleri askıya alarak ticarette en büyük aksamaya yol açıyor. Vadeli işlemlerin askıya alınması, alışverişin peşin paraya dönmesi bir bakıma belirsizliğin maliyeti olarak bizlere yansıyor. Bugün yarın karşımıza çıkan ve çıkacak en büyük sorunlardan biri de bu yeni düzen olacaktır. Faiz sebep, enflasyon sonuç diye çıkılan yolda suni faiz politikası ekonomideki bütün büyük dengeleri yıkan bir süreç oluşturmuştur. Sadece elektrik fiyatlarına yapılan %127 zam bile bize acı gerçeği gösteriyor ama anlamak ne çare. Bugün köprülerden akaryakıta, elektrikten doğalgaza yapılan zam yağmuru yarın diğer ürünlere de yansıyarak devam edecektir. Kısaca faiz sebebiyle zam yağmuru sonucunu hep beraber yaşıyoruz.
Tahran Radyosu.
Mehmet Kara 3 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde konuşabilmenin önemi siyasette istişarenin değeri başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Muhalefet partilerinin birbirlerini ziyaret etmeleri değerli ve önemli, son yıllarda yaşanmayan bir durum. Siyaset dilindeki kirlenme, hakaret ve suçlamalar parti genel başkanlarını birbirlerinin yüzüne bakamayacak hale getirmişti. Partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkeye verdiği zararı gören Millet İttifakı partilerini oluşturan ve yeni kurulan iki partinin iştirakiyle güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçiş amacıyla başlayan görüşmeler erken seçimin gündeme gelmesiyle daha da bir önem kazanmış durumda, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Uzun zamandır görmediğimiz bu görüşme ve fakir alışverişinde bulunma durumu milleti memnun ettiğini ve kamuoyunda takdir gördüğünü görüyor ve müşahede ediyoruz. Siyasetin çirkin diliyle oluşan kutuplaşma ve ötekileştirme vatandaşa kadar yansımıştı. Bunu toplumun her alanında görmek mümkün. 1985'li yıllardan beri gazetecilik yapan birisi olarak seçim gezilerinde bir otobüsle saatlerce ve günlerce her gazetenin muhabiriyle bir arada olabiliyorduk. Elbette o zaman da gazetecilerin farklı düşünceleri ve görüşleri vardı ama ayrılıklar ön plana çıkmıyor, meslekte birbirimize yardımcı oluyorduk. Ama son yıllarda gazeteciler bile öylesine ayrıldı ki meclis kulislerinde dahi birbirlerinin olduğu yere gitmiyor, birbirine adeta yan gözle bakıyorlar. Televizyonlardaki tartışmalarda bunu görüyoruz. İşte tam da bu yüzden Millet İttifakı'nı oluşturan partiler ile dışında kalan partilerin birbirlerini ziyaret etmeleri çok önemli. Zira İhtilal dönemlerinden sonra bile bir masa etrafında toplanan parti genel başkanları şimdi maalesef cenazelerde bile birbirlerinin ellerini sıkmaktan imtina edebiliyor. Elbette her partinin kendi görüşü, duruşu ve fikri olacaktır. Ancak millete hizmet, demokrasi, hürriyetler, adalet gibi üst kavramlar etrafında birleşebilirler. Son günlerde işte buna şahit oluyor ve bundan da memnun oluruz.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışıyoruz.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Bugün sizlerle birlikte İran'ın güneyindeki Buşehr kentiyle tanışarak burada çok sevilen Meygu Polo yani karidesli pilavın yapımını aktaracağız.
Buşehr eyaleti İran'ın güneyinde ve Fars Körfezi kıyısında bulunuyor. Bu eyalet stratejik öneme sahip olan Fars Körfezi'nin kıyısında bulunması nedeniyle ülkenin ihracat ve ithalatının büyük bir bölümü buradan gerçekleşiyor. Ayrıca büyük miktardaki petrol ve doğal gaz rezervleri açısından da büyük önem taşıyor. Buşehr eyaletinin merkez kenti ise aynı adı taşıyor. Güzel Buşehr kenti tıpkı sıcak havası gibi sıcakkanlı ve samimi insanlara sahiptir. Eyalet halkının en az %90'ı Farstır ve Benderi şivesi ile Farsça konuşuyor. Eyalette Türk, Lor ve Arap gibi İran'ın diğer kavimleri de barış içerisinde yaşıyorlar.
Uşer kentinin mazisi bin yıllar öncesine yani Sasaniler dönemine ve birinci Erdeşir zamanına dayanıyor. Bu şehrin adı aynı zamanda Orta Farsça yazılmış Karname Erdeşir Babakan adlı tarihi kitapta da geçmektedir. Bu şehri birçok tarihi mekan ve doğal manzaralara sahiptir. Kentin tarihi mekanlarından biri İslam dönemine ait ve bu şehir limanı yakınlarında olan Berdestan Ulu Camisi'dir.
Buşer kentinin bir diğer tarihi cazibesi ise Gacarlar dönemine ait Saadet Medresesi'dir. Bu medrese İran'ın güneyinde kurulan ilk modern tarzdaki okuldur. Miladi 1899 Hicri Şemsi 1278 yılında Buşer valisi Ahmet Han Deryabegi bu okulu kurdu ve birçok etkin ve tanınan şahsiyeti yetiştirdi. Bu yüzden bu okulun kuruluş tarihi yani 31 Ocak tarihi ise Buşer günü olarak adlandırılmıştır.
Buşer eyaleti güzel kumsalları, yemyeşil, palmiye, bahçeleri ve tarihi eserlerine ilaveten birçok yerli ve yabancı turist için çekici bir yer haline gelmiştir. Tabii ki Buşer kentinin tüm tarihi mekanlar ve doğa harikalarına ilaveten halkın yaşam kültürü, leziz ve bir o kadar da acı yemekleri bölgenin diğer turistik cazibeleri arasında yer alıyor. Buşer eyaleti Fars Körfezi ile 700 kilometreden fazla deniz sınırı vardır ve bu yüzden balıkçılık ve karides avlama kutbuna dönüşmüştür. Bu da bölge halkının damak zevkinde etkili olmuştur. Buşer halkının çok sıcak kanlı ve misafirperver olduklarını daha önce de söyledik. Onlar buram buram deniz kokusu ve renginde olan zengin sofraları ile misafirleri güler yüzle karşılıyor ve onların unutulmaz anılar biriktirmelerini sağlıyor.
Sohbetimizin devamında sizleri İran'ın güney sularındaki çeşitli balıklarla tanıştırmak istiyoruz. Güney balıklarının çeşitliliği geniş bir yelpazeyi kapsıyor ve her balık türünün kendine has özellikleri, tadı, görünümü ve pişirme yöntemi vardır. Çeşitli güney balıklarından Farsça deyimiyle helva sefit, helva siyah, sorhu, sengser, şuride, şir, ton, kefşek ve diğer birçoklarına değinebiliriz.
Balık çok yüksek bir besin değerine sahiptir. Bu yüzden tek başına bile insanlar için çok yararlı ve zaruri besinlere sahiptir. Balık ve deniz ürünleri hayvansal gıdalar olmasına rağmen yağ bileşenleri açısından diğer hayvansal ürünlerden farklıdır. Hayvansal gıdalardaki yağlar çoğunlukla kandaki kolesterol ve diğer zararlı yağları yükselten doymuş yağ asitleri adı verilen bileşikleri içerir. Ayrıca balık önemli bir demir kaynağıdır ve demir kan oluşumunda ve vücudun mikroplara karşı direncinin korunmasında da önemli rol oynar. Balık ayrıca sinir hücrelerinin aktivitesini ve dolayısıyla sinir sistemi ve cilt sağlığını düzenleyen önemli miktarda da B vitamini içerir.
Tahran Radyosu.
Sohbetimizin başında da belirttiğimiz gibi bu şehir İran'da karides ve balığın kutbu sayılır. Karides dünyanın tuzlu ve tatlı sularında bulunan deniz kabuklularından biridir. Karides çok lezzetli ve besleyicidir. Dünyanın en popüler deniz ürünlerinden biri olarak bilinir ve diğer deniz ürünleri gibi kalsiyum, iyot ve protein açısından zengindir. Karidesin vücudunda demir olmadığı için kan rengi mavidir ve bu mavi kan ise bakır açısından çok zengindir. Bakır, demirin bağırsaktan emilmesi için gereklidir. Vücutta bakır seviyesi düşük olunca vücut daha az demir emer. Bu durum vücut dokularına yeteri kadar oksijenin taşıyamadığı ve dolayısıyla demir eksikliğine sebep oluyor. Oksijen eksikliği vücudu zayıflatabilir ve yorgun hissetmesine neden olabilir.
İran'ın güney eyaletlerinde özellikle bu şehirde karides en sevilen ve sofralarda özel yeri olan bir besin maddesidir ve ondan çeşitli yemekler hazırlanır. Bu arada Farsça söylemiyle meygupolo yani karidesli pilav halkın en beğendiği yemeklerden biridir. Sohbetimizin devamında ise sizlere bu yemeğin tarifini vereceğiz.
Meygupolo, İran'ın güney eyaletlerinin en bilinen yöresel yemeğidir. Fakat her kentin kendine özgü pişirme tarzı vardır. Tabii ki bu yemeğin ünü sadece güney kentlerle sınırlı değildir. Ve İran'ın diğer bölgelerinde de birçok seveni vardır. Fakat en iyi Meygupolo, Buşehr kentine aittir. Bu yüzden de bu yemeğe Meygupolo Buşehri yani Buşehr'in karidesli pilavı denir. Karidesli pilavın yapımı çok kolaydır ve hızlıca hazırlanabilir. Bu deniz ürünü yemeğini pişirip zevk almanızı dileriz. Şimdi sıra malzemelere geldi.
5 kişilik bir meygupolo için 4 ölçü pirinç, 500 gram temizlenmiş karides, toplam 150 gram ince kıyılmış, 100 gram geçniz ve 50 gram çemen otu, küp doğranmış iyi bir soğan, çok ince kıyılmış 2 diş sarımsak, ayrıca yeteri kadar demlenmiş safran, zerdeçal, tuz, kırmızı biber ve zencefil pudrası ve öğütülmüş geçniz tohumu, 1 yemek kaşığı salça ve 1 paket demir hindi gerekiyor. Şimdi tarife geçelim.
Bu lezzetli yemeğin pişirilmesi için küp doğranmış soğanları yağda kızartmakla başlıyoruz. Yaklaşık 5 ila 7 dakika sonra ince doğranmış sarımsakları ekliyoruz. Ardından zerdeçal, tuz ve kırmızı biberi ekliyor ve karıştırıyoruz.
Ardından ince kıyılan kişniş ve çemeni ayıklanmış karideslerle birlikte soğan ve sarımsağı ekliyoruz. Ve tavadakileri iyice karıştırıyoruz. Ardından biraz suda beklettiğimiz demir hindiyi süzgeçten geçiriyor. Suyunu, salçayı, zerdeçal tozunu, kişniş tohumunu, köri baharatını ve demlenmiş safrandan bir kaşığı tavada kızartmakta olan kaydesleri ekliyoruz. Kaydesler toplam 7 ile 8 dakika yağda kızartılmalı. Yani sadece renginin değişmesi yeterli olacaktır. Zira daha fazlası ise kaydeslerin sertleşmesine sebep olabilir.
Bu esnada başka bir tencereye aldığımız suyu ocağa alıyor ve kaynamasını bekliyoruz. Daha önceden yıkanıp tuzlu suda birkaç saat beklettiğimiz pirinçlerin tuzlu suyunu akıtıyor ve ocakta kaynanan suya döküyoruz. Pirinçler yarı pişmişken ocaktan alıyor ve suyunu süzüyoruz. Megapolo'yu pişireceğimiz tencereye biraz yağ koyup ısınmasını bekliyoruz. Pilavın dibine zevke göre lavaş ekmeği veya dilimlenmiş patates döşüyoruz. Ardından kat kat haşlanmış pirinç ve hazırladığımız karidesli malzemeyi tencereye koyuyoruz. Pilavın tencereye içinde de lapa olmaması için pilavı tencerede bastırmıyor. Hatta kaşık sapı ile de pilavda birkaç delik açıyoruz. Tencerenin kapağını kapatıyor ve yüksek ateşe alıyoruz. Tencerenin içinde buhar oluşunca, ki bu yaklaşık birkaç dakika sürer, ocağı çok kısıyor ve tencerenin kapağını bir beze sarıp kapatıyor ve demlenmeyi bırakıyoruz. Yaklaşık 45 dakika sonra Megapolo bu şehri yemeğiniz hazırdır. Bu farklı ve bir o kadar da lezzetli pilavı mango turşusu veya karışık turşu ile birlikte afiyetle yiyebilir, tadından da zevk alabilirsiniz.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik.
Programımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize iletebilirsiniz. Ayrıca programlarımızı www.parsuday.com adresinden de takip edebileceğinizi hatırlatalım.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
...2021 yılında İran'ın bölgesel diplomasisine bakış.
Muhterem dinleyiciler, 2021 yılında İran'ın bölgesel diplomasisine gözden geçirdiğimiz yıl sonu programımızın ikinci ve son bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
2021 yılında Amerika ve Avrupa'nın kapsamlı ortak eylem planı COEP nükleer anlaşmasının uygulanmasını sabote etme çabaları devam etti. İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın Yemenli düşmanları Tahran'da 13. hükümet iş başına geldikten sonra türlü yollarda azami baskı politikasını sürdürerek 2021 yılını geride bıraktılar.
İran İslam Cumhuriyeti birkaç yıl boyunca 5+1 grubunda yer alan Britanya, Fransa, Amerika, Rusya, Çin ve Almanya ile nükleer meseleyi müzakere etti ve en son bir anlaşmaya vardı. Anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından da onaylandı. Kapsamlı Ortak Eylem Planı COEP adıyla anılan nükleer anlaşma gerçekten 8 yılı süren sıkı müzakerelerin sonucundaydı ve en son 14 Temmuz 2015'te İran ve 5+1 grubu üyelerince ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi tarafından imzalandı.
Ancak Amerika'nın önceki başkanı Donald Trump'ta seçim kampanyalarının başından itibaren COEP nükleer anlaşmasının kötü bir anlaşma niteledi ve sonunda 8 Mayıs 2018'de tek taraflı illegal bir karar alarak Amerika'nın anlaşmadan çekildiğini ilan etti. Anlaşmanın Avrupalı tarafları ise Amerika'nın bu kararına karşı çıkarak anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getireceklerini ileri sürdü. Ancak İran İslam Cumhuriyeti'nin bir yıl boyunca sergilediği stratejik sabır ve hoşgörüye rağmen yükümlülüklerine yerine getirmediler. Oysa hepsi Trump'ın İran'a yeniden dayattığı eski yaptırımların ve eklediği yeni yaptırımların illegal olduğunu biliyordu.
Avrupalı tarafların COEP nükleer anlaşmasını uygulamakta sözünü tutmaması üzerine İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, Amerika'nın bu anlaşmadan çekilmesinden bir yıl sonra anlaşmanın 26 ve 36. maddelerine istinaden anlaşmadaki yükümlülüklerini adım adım askıya alma kararı aldı. Karar 5 aşamalı bir zaman diliminde uygulandı. En son 5 Ocak 2020'de COEP nükleer anlaşmasında yükümlülüklerini askıya almanın 5. ve sonuncu adımı atıldığı ilan edildi.
Öte yandan İslam Şura Meclisi milletvekilleri İran milletinin COEP nükleer anlaşmasındaki haklarını ve meşru taleplerini koruma doğrultusunda stratejik bir planı onayladı. İslam Şura Meclisi'nin onayladı ve yaptırımların kaldırılması için stratejik bir uygulama olarak uygulamasına elzem getirilen yasaya dönüştü kararına göre İran İslam Cumhuriyeti ancak karşı taraflar güven ortamı oluşturma çerçevesinde anlaşmadaki tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde kendi yükümlülüklerine bağlı kalacak.
Aslında İran İslam Cumhuriyeti'nin karşı taraf bir adım atarsa İran'da adım atacağını belirtmesi, karşılıklı adımların atılma ilkesine bağlı olduğunu göstermektedir. Amerika bu anlaşmadan çekildi ve Avrupalı taraflar da anlaşmayı koruyamadı. Avrupalı taraflar yaptırımların kaldırılması ve uluslararası bir anlaşmaya sayılan COEP nükleer anlaşmasına geri dönülmesi için hiçbir pratik adım atmadı. Bu zümre bunun yerine İran'ın füze ve savunma gücünü COEP anlaşmasına endeksleyerek anlaşmayla hiçbir ilgisi olmayan başka hedeflere ulaşmak istiyor. Aslında bu tür marjinal konuları gündeme getirmek, onların COEP anlaşmasını ihlal etmelerini haklı göstermek için ileri sürdükleri konulardır. Nitekim Amerika ile Avrupa, COEP üzerine müzakere maskesi altında yeni hedefleri güdüyor. Oysa İran İslam Cumhuriyeti'nin her iki konuya karşı tutumu gayet net ve açık ve kesindir.
Britanya Dışişleri Bakanlığı 2021 yılının son günlerinde İran'ın savunma gücüne yönelik müdahaleci bir tavır sergileyerek İran'ın savunma ve caddeleyici gücünü geliştirmesi bölge ve dünya güvenliği için bir tehdit olduğunu iddia etti. İran'ın Britanya Büyükelçisi Muhsin Baharvand, Londra'dan İran'ın savunma amaçlı tatbikatı hakkındaki yaygaralarına gösterdiği tepkide bazı ülkeler İran'ın savunma amaçlı askeri tatbikatını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 2231 sayılı kararnamesine aykırı olarak değerlendirdiğini, oysa bu kararname ancak nükleer başlık taşıyan füzelerden söz ettiğini belirtti. Büyükelçi Baharvand, başta Britanya olmak üzere Avrupa ülkeleri İran'ın füze programı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararnamesinin kapsamına girmediğini çok iyi bildiklerini vurguladı.
İran'ın nükleer programı, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun binlerce saatlik denetimi ve çok sayıda raporuna göre tamamen barışçıldır ve Tahran yönetiminin nükleer enerjiden askeri amaçlar doğrultusunda yararlanmak üzere hiçbir programı yoktur. Buna göre de nükleer başlık taşıyan füze üretme planı da söz konusu değildir. Aslında bölgede istikrarsızlığı ve güvensizliği körükleyen ve Yemen'de insani faciaya yol açan şey, Britanya ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin bölgede yer alan ve insan hakları karneleri kapkara olan bazı ülkelere yığınla silah satmalarıdır.
İran İslam Cumhuriyeti nükleer sanayi ve teknoloji alanında attığı tüm adımlar NPT anlaşması çerçevesinde atılan adımlardır ve tüm faaliyetleri Uluslararası Atom Enerjisi Koruma Gözetimi'nde yürütülerek nükleer bilim ve teknolojiye kavuşmuştur. Nitekim İran İslam Cumhuriyeti bu alanda bilimsel yetkinliği sayesinde Kasım 2021'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 4. komisyonunun kararı ile nükleer radyasyonun tesiri üzerinde çalışan komisyonun daimi üyeliğine kabul edildi. Bu karar Amerika ve Korsan İsrail'in tüm muhalefetlerine rağmen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun oturumunda sağlanan konsensüsle onaylandı.
2021 yılında İran'a dayatılan yaptırımların kaldırılması için Viyana'da yeni tur müzakereleri başlaması ile birlikte başka gelişmeler de yaşandı. Bu doğrultuda Fars Körfezi kıyılarında yer alan bazı Arap emirlikler Viyana müzakerelerinin sonucu ne olursa olsun gerginlikleri geçirmek, iktisadi ilişkileri geliştirmek ve hatta İran'da doğrudan yatırım yapmak istedikleri mesajı vermeye başladı. Komşu ve bölge ülkelerinin siyaset çevrelerince yaşanan bu değişim ise uzmanlarca İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni yönetiminin komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirme politikası, ayrıca İran'a karşı gerginlik çıkarma politikasının faydasız olduğunun anlaşılmasının sonucu şeklinde değerlendirildi. Amerika medyasından Washington Post gazetesi de Fars Körfezi'ndeki Arap emirliklerin İran'la ilişkilerini düzeltmek istediklerini yazdı.
Tahran Radyosu.
Aslında İran İslam İnkılabı zafere kavuştuğu ilk günlerden itibaren meydana gelen olaylara bakıldığında düşmanların İran milletine darbe indirmek ve İslam İnkılabı'nı bozguna uğratmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıkları anlaşılıyor. Ancak İran milletinin İslami nizamın yumuşak gücü olan direnişe düşmanların hedeflerine ulaşmalarına engel oldu.
İran İslam Cumhuriyeti, Amerikan aşırı ve haksız taleplerine karşı sürekli direndi ki bunun Washington için bedeli ağır ve sert oldu. Bu yüzden Amerika 2021 yılında da İran'ı suçlamak, İranofobi projesini bir dizi uydurma senaryo ile körüklemekle Tahran'ı zor durumda bırakmaya çalıştı. Ancak İran İslam Cumhuriyeti bu iddialara sahada gösterdiği tepkide bölgede hiçbir zaman gerginlik ve askeri çatışma peşinde olmadığını gösterdi. Fakat ne zaman ve nerede gerekli gördüyse de İran'ın milli güvenliğini bozmak isteyenleri en sert ve ezici biçimde karşılık verdi.
Özetle 2021 yılı İran İslam Cumhuriyeti için Amerika'nın baskılarına ve tek taraflı dayatmalarına karşı direnişte bir sınavı gibiydi. Amerika 2021 yılında İranofobi projesi çerçevesinde İran ve komşuları arasında iktisadi ve ticari alanlarda işbirliğine ve güvenlik alanında dayanışmalarını engellemek için yoğun çaba harcadı. Gerçekte Amerika böylece İran'ın Batı Asya bölgesinde inzivaya itmek ve kendisi ve müttefikleri için alanı genişletmek istiyordu. Ancak İran 2021 yılında bölgesel gelişmelerde aktif varlık sergileyerek asla münzevi olmadığını ve Amerika ve uydularının baskılarına karşı teslim olmayacağını ortaya koydu.
Değerli dinleyiciler, 2021 yılında İran'ın bölgesel diplomasisini gözden geçirdiğimiz yıl sonu programımızın ikinci ve son bölümünü dinlediniz.
Programımızın sonunda www.parsule.com üzerinden bizleri takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilgi sözlerdir. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam 35. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: "Kim halkı sevmedikleri şeylere koşarsa, düşünmeden onların isteklerine aykırı bir şey söyler veya bir iş yaparsa hakkında bilmedikleri şeyleri söylerler. Zira insan incindiği kişinin kendisi hakkında yalan veya doğru sözünden korkmaz." Önemli olan konulardan biri insanların başkalarıyla etkileşimi ve onlara karşı davranışıdır. Bu konu, mümin insanın değerleri ve inançlarının halk arasında yaygın olan gelenekler ve istekleriyle uyumlu olmadığı zaman sorun oluşturur. Başka bir ifadeyle, çekinmeden ve başkalarının inanç ve algılarına aykırı bir harekette bulunan hakkında yanlış yargı ortamını oluşturur. Kamu örf ve adetlerine, medeni kurallara, geleneklere ve köklü ritüellere, halkın inanç ve imanına, topluma egemen kültüre riayet etmek, birçok bilgenin konuşma ve davranışlarında en çok dikkat ettikleri konulardır. Zira en ufak bir hata ile insanın tüm iyilikleri kötü gözükür. Sosyal ilişkiler ve etkileşimlerde çok önemli olan bir konu halkın maslahatı olan fakat onların zevki ve alışkanlıklarına uyumlu olmayan konulara sert ve net bir şekilde karşı gelmemektir. Tüm bu ve benzeri durumlarda önce konuyu ince ve uygun bir şekilde gündeme getirmek gerekir. Ardından istenilen sonuca ulaşmak için bir sürede ortam oluşturmalı. Aslında Müslümanın zeki olması gerekir ve halkın tarzları ve isteklerini dikkate alarak onların yanlış anlamalarını kışkırtmayacak şekilde konuşmalıdır. Tabii ki bu da başkalarının zevkini ve isteğine göre konuşması gerektiği anlamına gelmiyor. Onları hak sözünü kabul edecek şekilde yumuşak davranmalı ve konuşmalı. Aksi halde hem kendi sosyal itibarımıza hem ahlaki ve dini sağlığımıza zarar vermiş oluruz. Bu konu çok önemlidir. Öyle ki Kur'an-ı Kerim'in Taha suresinin 44. ayetinde Yüce Allah Hazreti Musa ve Harun'a Firavun ile karşılaştıklarında ona karşı nasıl davranması gerektiği hakkında ona yumuşak söz söyleyin buyuruyor. Hazreti Musa ve Harun'a Firavun ile yumuşak konuşmasının emredilmesi ise Hakk'a davette doğru yol ve ilkelerin seçilmesi gerekmesidir. Aksi halde karşı taraf hak sözünü dinlemek bir yana ona karşı direkt muhalefete bile kalkışır. Bu yüzden Hazreti Ali Aleyhisselam bu hikmet dolu sözünde şöyle buyuruyor: "Eğer bir insan halkın sevmediği bir işe kalkışır ve o işte acele etse, kendiliğinden halkın arkasından gerçek olmayan ve asla haberi olmayacak şeyler konuşmasına sebep olur. Başka bir ifadeyle halkın töhmetine maruz kalır." Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini daha sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşçakalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Dünya İslami Yunus Kurultayı Genel Sekreteri General Kasım Süleymani, İslam'ın diriliş bayrağını yükselten ve Müslümanları İslami değerler konusunda bilinçlendiren en önemli komutandı açıklamasında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Amerika tarafından öldürülmesini açık bir savaş suçu örneği olarak nitelendirdi. Şeyh Naim Kasım, General Kasım Süleymani ümmetin şehidiydi dedi. Hamid Şehriyari, İran İslam ülkeleri ile ilişki kurmaya kararlıdır açıklamasında bulundu. Viyana müzakerelerin 8. turu müzakerelere katılan heyetler arasında ikili ve çok taraflı görüşmelerle dün de devam etti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Hoşça kalın. Thank you.